Ayrım 6.
Şimdi mi deneyeyim bunu? Evet. Pekala, mavi bir tüy. Boş bakışlarla baktı yüzüme. Richard, mavi bir tüy mü? Kadın gibi olmasın dedin. Küçük herhangi bir şey dedin. Omuzlarını silkti. Pekala, mavi bir tüy. Tüyü hayal et şimdi. Her çizgisini, kenarını, ucunu, koparıldığı yerdeki V biçimindeki yarığı, sapın çevresindeki incecik tüyleri. Sonra da bırak gitsin. Bir an gözlerimi kapattım ve hayalimde 15 santim boyunda kenarlarında gümüş rengi alan mavi bir tüy düşündüm. Karanlıkta ağır ağır uçan bir mavi tüyü. İstersen çevresini altın bir ışıkla sar. O iyileştirici bir şeydir. Gerçekleştirmeye yarar. Ama bu mıknatıs işinde de yararlıdır. Tüyümü altın sarısı bir parıltıyla kuşattım. Tamam. Oldu. Şimdi gözlerini açabilirsin. Gözlerimi açtım. Tüyüm nerede? Eğer düşüncelerinde açık seçik görmüşsen şu anda koskoca bir Mack kamyonu gibi üstüne geliyordur. Tüyüm mü? Mack kamyonu gibi mi? Mecazi olarak Richard. Bütün gün bir tüyün ortaya çıkmasını bekledim ama çıkmadı. Akşam üzeri sıcak bir hindili sandviç yerken gördüm. Bir süt kutusu üzerinde küçük bir resimdi. Scott mandırası için mavi tüy çiftliği tarafından paketlenmiştir. Brian, Ohio. Don, tüyüm. Baktı, omuzlarına silkti. Ben senin gerçek bir tüy istediğini sanmıştım. Başlangıç olarak her tüy olur değil mi? O tüyü öyle tek başına mı gördün yoksa elinde mi tutuyordun? Tek başına. Eh, bu da durumu açıklıyor. Eğer mıknatısladığın şeyle beraber olmak istiyorsan kendini de resmin içine koymalısın. Özür dilerim, onu söylemeyi unutmuşum. Garip, ürkütücü bir duygu olmuştu. İlk nesnemi bilinçli olarak mıknatıslamıştım. Bugün bir tüy, yarın bütün dünya dedim. Dikkatli ol Richard, yoksa pişman olursun. 15. bölüm. Söylediğin gerçeğin ne geçmişi vardır ne geleceği. Odur ve bütün olması gereken de budur. Uçağımın altında sırt üstü yatmış, gövdenin altındaki yağları siliyordum. Her nasılsa motor artık eskisi kadar yağ püskürtmüyordu. Shimoda bir müşterisini uçurdu, sonra gelip ben çalışırken yanıma oturdu. Richard, herkes geçimini sağlamak için çalışırken sen bütün gün bu çift kanatlı çılgın uçağınla hiçbir şeyi umursamadan kasaba kasaba dolaşıp milleti uçurmakla dünyayı nasıl etkileyeceğini düşünebilirsin. Beni sınıyordu yine. Bu soruyla pek çok kere karşılaşacaksın. Donald, 1. Ben dünyayı etkilemek için var olmuş değilim. Ben yaşamımı beni mutlu edecek biçimde yaşamak için varım. Tamam, peki ikincisi? 2. Herkes geçimini sağlamak için canının istediğini yapmakta özgürdür. 3. Sorumlu olan karşılığını verebilir. İstediğimiz gibi yaşamanın yanıtını verebiliriz. Bu yanıtı verecek bir tek insandır ve o da bizleriz, dedi Don. Çevremizdeki hayali bir kalabalık adına beni yanıtlayarak. Kendimize bile bir açıklama yapmak zorunda değiliz, eğer istemiyorsak. Sorumsuzluk kötü bir şey değildir. Ama çoğumuz neden belirli bir şekilde davrandığımızı, seçimlerimizi nasıl yaptığımızı, yapmak istemediğimiz bir işte para için çalışacak yerde neden bir kuşu seyrettiğimizi veya bir karıncayı ezdiğimizi öğrenmeyi daha ilginç buluruz. Hafifçe irkilerek çok uzun bir yanıt mı oldu dedim. Başını salladı. Çok çok uzun. Tamam, sen dünyayı nasıl etkileyeceğini umuyorsun? Uçağın altından çıktım, bir süre kanatların gölgesinde dinlendim. Dünya istediği gibi yaşasın ve ben de canımın istediği gibi yaşayayım. Buna ne dersin ha? Mutlu ve gururlu bir gülümsemeyle baktı yüzüme. Gerçek bir Mesih gibi konuştun işte. Basit, doğrudan doğruya, kolayca tekrarlanabilir ve biri çok dikkatli düşünme zahmetine katlanmadığı takdirde soruyu da yanıtlamıyor. Bir daha dene. Bu işi yaparken zihnimin çalışmasını incelemek çok keyifliydi. Efendi dedi, ben sevilmek istiyorum, seveceğim bir kişiyim. Başkalarına bana davranılmasını istediğim gibi davranırım. Ama yine de arkadaşım yok ve yapayalnızım. Buna ne yanıt vereceksin? Bilemem dedim. Sana ne söyleyebileceğim hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ne? Bir şaka sadece Don. Geceyi biraz neşelendirmek için, zararsız bir tempo değiştirici. Geceleri nasıl neşelendirdiğin konusunda biraz dikkatli olmalısın. Sorunlar kendileri ileri derece gelişmiş değillerse, ki onlar kendi mesihlerini olduklarını bilirler, sana gelenler için şaka ve oyun değildir. Yanıtlar sana verildiğine göre onları açıkça söyle. Öyle bilmiyorum falan dersen bir kalabalığın bir insanı kazıkta ne büyük bir hızla yaktığını öğrenirsin. Gururla doğruldum yerimde. Ey arayan insan, bana yanıt için geldin ve ben de sana yanıtımı veriyorum. Altın kural işlemiyor artık. Kendisine yapılmasını istemediğini başkalarına yapan bir mazohistle karşılaşmak ister misin? Ya da çukura canlı canlı atılma şerefini özleyen bir timsah tanrı müridiyle? Ya da her şeyi başlatan o Samiryeliyle? Yolun kenarında yatan adamın yaralarına yağ dökülmesini istediğini nereden çıkarmıştı o? Ya o adam o sakin anlarını kendisini ruhsal olarak tedavi etmek için kullanıyor ve bundan zevk alıyor idiyse? Kendi kulağıma gayet inandırıcı geliyordum. Kuralı başkalarına kendine davranılmasını istediğin gibi davrana çevirsek bile bizden başkasının kendisine nasıl davranılmasını istediğini nereden bilebiliriz? Ne kadar dürüstçe uygularsak uygulayalım, kuralın anlamı şudur. Başkalarına gerçekten davranmak istediğin gibi davran. Bu kuralla bir mazohistle karşılaşırsan onu kendi kamçısıyla kamçılaman gerekmez. Çünkü bu onun senden kendisine yapmanı istediği şeydir. O müridi timsahlara atma gereği de kalmaz. Yüzüne baktım. Çok mu laf kalabalığı oldu? Her zamanki gibi Richard, sözlerini kısa tutmayı öğrenmezsen dinleyicilerinin %90'ını kaybedeceksin. Dinleyicilerimin %90'ını kaybetmenin ne sakıncası var diye sordum hemen. Hepsini kaybetmemin ne sakıncası var? Bildiğimi biliyorum, konuştuğumu konuşuyorum. Bu yanlışsa ne yapalım yani? Uçak yolculuğu 3 dolar nakittir. Biliyor musun diye Shimoda pantolonundaki otları silkerek ayağa kalktı. Ne diye sordum küskün bir sesle. Şu anda mezun oldun. Usta olmak nasılmış ha? Berbat bir şey. Belli belirsiz bir gülümsemeyle yüzüme baktı. Alışırsın dedi. İşte sana yeryüzündeki görevinin tamamlanıp tamamlanmadığını anlamak için bir test. Eğer yaşıyorsan tamamlanmış demektir. 16. bölüm. Hırdavatçı dükkanları rafları ta girilere kadar uzanan upuzun yerlerdir. Hayward hırdavatçısının loşluğunda Fleet'in kuyruk mahmuzu için 3-8'lik somun, civata ve rondeli arıyordum. Shimoda tabii bir hırdavatçı dükkanından alınacak hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı için sabırla beklemekteydi. Eğer herkes onun gibi olsa, ihtiyaçlarını düşünce biçimlerinden ve havadan sağlasa, onarımlarını parçasız ve uğraşmadan yapsa, ekonomi olduğu gibi çöker diye düşünüyordum bir yandan da. Sonunda aradığım civataları buldum ve alıp dükkan sahibinin hafif bir müziğin çalınmakta olduğu tezgaha döndüm. Greensleeves çocukluğumdan beri beni mutluluğa boğan melodi şimdi görünmeyen bir ses düzeninden yayılmaktaydı. 400 nüfuslu bir kasabada insanın bulmayı beklemeyeceği bir şeydi doğrusu. Ancak o yana gidince bunun Hayward için de pek garip olduğunu anladım. Çünkü ortalıkta bir ses düzeni falan yoktu. Dükkan sahibi taburesinde arkasına yaslanmış, Mesih'in ucuzluk rafından aldığı altı telli bir gitarda çaldığı melodiyi dinlemekteydi. Müzik çok hoştu. Ben de orada sessizce 73 sentimi öderken yine etkisi altında kalmıştım. Belki de aletin tenekemsi kalitesinden de ama yine de uzak ve sisli öteki 100 yıl İngiltere'sinin sesiydi. Donald ne kadar da hoş, gitar çalabildiğini bilmiyordum. Bilmiyor muydun? Şu halde birinin İsa'ya bir gitar verdiği takdirde kusura bakmayın ama çalmasını bilmiyorum diyeceğini düşünüyorsun o halde. Öyle mi derdi ha? Shimoda gitarı yerine bırakıp benimle birlikte dışarı güneşe çıktı. Ya da Rusça ya da Farsça konuşan biri geldiğinde kendisine usta diyen birinin onun ne dediğini anlamayacağını mı sanıyorsun? Ya da bir D10 keti çalıştırmak ya da uçak uçurmak istese yapamayacağını mı? Demek sen her şeyi bilirsin öyle mi? Sen de bilirsin. Ben sadece her şeyi bildiğimi bilirim. Ben de öyle gitar çalabilir miyim? Hayır, senin stilin benimkinden farklı olurdu. Bunu nasıl yapabiliyorum? Dükkana koşup gitarı satın alacak değildim. Merakımdan soruyordum. Çalamadığın hakkındaki bütün çekingenliğinden ve inançlarından kurtul. Gitara sanki yaşamının bir parçasıymış gibi dokun ki başka bir yaşamda öyleydi de. İyi çalabileceğini bil ve parmaklarını bilinç dışı benliğine bırak ve çal. Hipnotizma ile öğrenme konusunda bir şeyler okumuştum. Öğrencilere o sanatın ustaları olduğu telkin edilirdi. Onlar da usta sanatçılar gibi çalarlar, resim yaparlar ya da yazarlardı. Gitar çalmasını bilmediğimi unutmak çok güç bir şeydi on. O zaman gitar çalmak da senin için güç olacaktır. Kendine doğru olanı yapmak için izin vermen, çekingen zihninin iyi çalma hakkını kazanmak için yeterli ıstırap çektiğini söylemesine kadar yıllarca çalışman gerekecek. Neden uçmasını öğrenmem o kadar uzun sürmedi peki? Pilotluğun güç olduğu söylenir ama ben çok çabuk öğrenmiştim. Uçmak istiyor muydun? Benim için ondan önemli bir şey yoktu. Her şeyden çok istiyordum. Bulutlara tepeden bakıyor, sabahları bacalardan yükselen dumanları görüyor. O sakinlik içinde dosdoğru yukarı çıkıp, anladım, gitar için aynı şeyi hissetmedin değil mi diyeceksin. Gitar için aynı şeyi hissetmedin değil mi? Don, içimde bir ses senin uçmayı böyle öğrendiğini söylüyor. Günün birinde Traveler'e bindin ve uçurdun. Daha önce hiç uçağa binmemiştin. Sezgilerin bayağı güçlüymüş. Ehliyet almak için uçuş sınavına girmemişsindir. Dur dur, senin ehliyetin de yoktur değil mi? Yüzünde bir gülümseme iziyle baktı bana. Sanki kendisine ehliyetini göstermesini istemişim de bunu yapabilirmiş gibi. Yani bir kağıt parçası mı demek istiyorsun Richard? Öyle bir şey mi? Evet, öyle bir kağıt parçası. Elini cebine sokup cüzdanını çıkartmadı. Sağ elini açtı ve avucunda bir pilotluk ehliyeti duruyordu. Sanki hep elinde taşıyor da benim sormamı bekliyormuş gibi. Kağıt solmuş ya da kıvrılmış değildi. 10 saniye önce öyle bir şeyin var olmadığını düşündüm. Ama alıp baktım. Resmi bir pilot ehliyetnamesiydi. Ulaştırma Bakanlığı mühürlü, Indiana'da bir adresi olan Donald William Shimoda'ya verilmişti. Tek ve çok motorlu uçaklar ve planörler kullanabilirdi. Deniz uçağı ya da helikopter ehliyetin yok mu? İhtiyacım olursa onlar da olur. Bunu öyle esrarengiz bir tavırla söylemişti ki ondan önce ben bastım kahkahayı. International Harvester mağazasının önünü süpüren adam durup bize baktı. O da gülümsedi. Ya ben dedim. Ben de yolcu uçağı kullanma hakkını isterim. Kendi ehliyetnamelerini kendin yapmalısın dedi. 17. bölüm. Jeff Sykes radyo sohbetinde daha önce hiç görmediğim bir Donald Shimoda ile karşılaştım. Program saat 21'de başladı ve bir saat onarımcısınınkinden daha büyük olmayan ve düğmeler, kollar ve raflar dolusu kasetlerle dolu bir odada gece yarısına kadar devam etti. Sykes bu kadar eski bir uçakla kasaba kasaba dolaşıp insanları uçurmada yasa dışı bir şey olup olmadığını sorarak açtı programı. Yanıt hayırdı. Yasa dışı bir durum yoktu. Uçaklar herhangi bir jet uçağı kadar dikkatle kontrol edilirdi. Pek çok madeni uçaktan çok daha güvenli ve sağlamdılar. Ve bütün gereken bir ehliyet ile alanın sahibi olan çiftçinin onayıydı. Ama Shimoda öyle konuşmadı. Kimse bizi yapmak istediğimizi yapmaktan alıkoyamaz Jeff dedi. Bu doğrudur. Ama bu uçakları merak eden bir radyo dinleyici kalabalığı varken böyle konuşmanın hiç gereği yoktu. O bunu söyledikten bir dakika sonra Sykes'ın masası üstündeki telefonun ışığı yanmaya başladı. Telefonda bir dinleyicimiz var dedi Sykes. Sizi dinliyorum hanımefendi. Canlı yayında mıydı? Evet hanımefendi. Canlı yayındasınız ve konuğumuz pilot Bay Donald Shimoda. Buyurun sizi dinliyoruz. O adama herkesin canının istediğini yapmadığını, bazılarının bir karnavalla uçacakları yerde geçimlerini sağlamak için çalıştıklarını ve biraz daha sorumluluk sahibi olduklarını söylemek istiyorum. Geçimleri için çalışan insanlar da en çok yapmak istedikleri şeyi yapıyorlardır dedi Shimoda. Geçimlerini sağlamak için oynayanlar kadar. Kutsal kitap ekmeğini alnının teriyle kazanacaksın ve elem içinde yiyeceksin der. Eğer istiyorsak onu da yapmakta özgürüz. İstediğini yap. Senin gibi insanların bunu söylemelerinden usandım artık. İnsanları başıboş bırakırsan dünyayı yıkarlar. Şu anda da yaptıkları bu zaten. Yeşilliklere, canlılara, ırmaklara ve denizlere olanlara bakın. Kadın Shimoda'ya 50 tane farklı yanıt imkanı vermişti ama o hepsini göz ardı etti. Dünyanın yıkılması iyidir dedi. Seçip yaratabileceğimiz milyonlarca başka dünya vardır. İnsanlar gezegenleri istedikleri sürece üzerinde yaşanacak gezegenler olacaktır. Bu dinleyiciyi yatıştıracak bir yanıt değildi. Şaşkınlıkla baktım Shimada'ya. Pek çok eski yaşamın görüş açısıyla sadece bir ustanın hatırlayabileceği bilgilerle konuşuyordu. Telefon eden doğal olarak tartışmanın doğumun başlangıç, ölümün son olduğunu sandığı bir tek dünya gerçeğiyle ilgili olduğunu düşünmekteydi. Shimada bunu biliyordu ama neden öyle davranıyordu ki? Kadın her şey yolunda değil mi dedi. Bu dünyada kötülük yok, çevremizde günah diye bir şey yok öyle mi? Bu sizi hiç rahatsız etmiyor demek. Rahatsız olacak bir şey yok ki hanımefendi. Biz yaşam olan bütünün sadece çok küçük bir noktasıyız ve o tek noktada sahtedir. Her şey dengelidir. Kimse kendi rızası olmadan acı çekmez ve ölmez. Kimse istemediği şeyi yapmaz. Bizi mutlu eden ve mutsuz eden şeylerin dışında iyi de yoktur, kötü de. Bunların hiçbiri telefondaki kadını sakinleştirecek şeyler değildi. Ama kadın birden söylediğini kesip, ''Söylediğiniz bu şeyleri nereden biliyorsunuz? Söylediklerinin doğru olduğunu nasıl biliyorsun?'' dedi. ''Doğru olup olmadıklarını bilmiyorum. Onlara inanmak eğlenceli olduğu için inanıyorum.'' Gözlerimi kıstım. Bunu denediğini ve doğru olduğunu gördüğünü söyleyebilirdi ama söylemedi. Neden? Bunun bir nedeni vardı. Gözlerimi güçlükle açık tutuyordum. Odanın çoğu gri bir renk içindeydi ve Shimada'nın konuşmak için mikrofona eğilmiş konuşan bulanık imaj. Bütün bunları açıkça söylüyordu. Herhangi bir seçim sunmuyor, zavallı dinleyicilere yardım için bir çaba göstermiyordu. Önemli olan her kim varsa, kim mutlu olmuşsa, kim dünyaya bir şey vermişse bencil bir varlıktır. Kendi çıkarı için çalışmıştır. Hiçbir istisnası yoktur bunun. Akşam hızla akıp giderken bir erkek telefon etti. Bencil. Bayım sen Dekal'in ne olduğunu bilir misin? Shimada bir an gülümseyip rahatça yerleşti koltuğuna. Sanki karşısındaki adamı tanıyor gibiydi. Belki de bunu bana siz söyleyebilirsiniz dedi. İsa hem cinslerimiz için yaşamak zorunda olduğumuzu söylemişti. Dekal bencil olun, kendiniz için yaşayın ve sizden başkasının canı cehenneme der. Ya da cennete veya nereye gitmek isterlerse oraya. Sen tehlikelisin, bunu biliyor muydun bayım? Ya herkes seni dinler de canının istediğini yaparsa, o zaman ne olur dersin ha? Bence galaksinin bu köşesindeki en mutlu gezegen olur burası. Bayım, çocuklarımın senin sözlerini duymalarını istediğimi sanmıyorum. Çocukların ne duymak istiyorlar? Eğer hepimiz istediğimizi yapmakta özgürsek, o zaman da tüfeğimle oraya gelip senin kafanı uçurmakta özgürüm. Onu da yapmakta özgürsün elbette. Telefon kapandı. Kasabada en az bir öfkeli adam vardı. Ötekiler ve hatta öfkeli kadınlar da telefondaydılar. Makinenin tüm düğmeleri yanıp sönüyordu. Böyle olması gerekmezdi. Aynı şeyi daha farklı söyleyebilir ve kimsenin tüylerini kabartmazdı. Troy'da kalabalık birden çevresini sardığında duyduğum o his büyüyordu içimde. İkimizin de yola çıkma zamanı gelmişti artık. O stüdyoda el kitabının hiçbir yararı yoktu. Özgür ve mutlu yaşamak için can sıkıntısını feda etmelisin. Bu her zaman kolay bir fedakarlık olmaz. Jeff Sykes herkese bizim kim olduğumuzu, uçaklarımızın 41 nolu otoyol üzerinde John Thomas'ın tarlasında durduğunu ve geceleri kanadın altında yattığımızı söylemişti. Çocuklarının ahlakı ve Amerikan yaşam biçiminin geleceği için korkan insanlardan yükselen öfke dalgalarını hissediyordum ve bundan hiç de hoşnut değildim. Programın yarım saati kalmıştı ve durum giderek kötüleşiyordu. Bir sonra arayan adam, "Bayım sen bir sahtekarsın," dedi. "Elbette sahtekarım. Bu dünyada hepimiz sahtekarız. Hepimiz olmadığımız şeymişiz gibi davranıyoruz. Bizler gezip dolaşan gövdeler değiliz. Atomlar ve moleküller değiliz. Biz olanın öldürülemeyen, yok edilemeyen fikirleriyiz. Her ne kadar öyle olmadığımıza inansak da. Söylediklerinden hoşlanmıyorsam gitmekte özgür olduğumu hatırlatacak ilk kişi kendisiydi. Ve ellerinde meşalelerle uçakların yanında bizi linç etmek için bekleyenler korkuma gülerdi. 18. Bölüm. Ayrılıklar seni umutsuzluğa düşürmesin. Bir daha buluşmak için bir elveda gereklidir. Ve bir daha buluşmak dakikalar ya da ömürler sonra dost olanlar için kaçınılmazdır. Ertesi öğlen millet uçmaya gelmeden Don kanadımın yanına geldi. Sorunumun ne kadar mucize göstersem de kimsenin beni dinlemeyeceği olduğunu anladığında ne söylediğini hatırlıyor musun? Hayır. O zaman hatırlıyor musun Richard? Evet, zamanını hatırlıyorum Aniden yapayalnız görünmüştün ama ne dediğimi hatırlamıyorum. İnsanların benim söylediklerime aldırış etmelerini önemsememin mutluluğum için başkasına bağlı olduğum anlamına geldiğini söylemiştin. Ben buraya bunu öğrenmeye geldim işte. İletişim kurup kuramamam önemli değil. Ben bu yaşamı dünyanın nasıl işlediğini başkalarıyla paylaşmak için seçtim ve bunu hiçbir şey söylememek için de seçmiş olabilirdim. Olanın benim bunu nasıl işlediğini başkalarına anlatmama ihtiyacı yok. Bu belli bir şey Don. Bunu sana ben de söyleyebilirdim. Çok teşekkür ederim. Bulmak için bu hayatı yaşadığım tek fikri buldum işte. Koca bir yaşamın çalışmasını bitiriyorum ve o da bu belli bir şey Don diyor. Gülüyordu ama aynı zamanda hüzünlüydü ve o sırada bunun nedenini bilemiyordum. 19. Bölüm. Bilgisizliğinin belirtisi adaletsizlik ve trajediye olan inancının derinliğidir. Tırtılın dünyanın sonu dediğine usta kelebek der. El kitabındaki bu sözcükler benim için tek uyarıydı. Bir an uçmayı bekleyen normal az bir kalabalık vardı. Uçağa yerde yaklaşıyor, pervanesinin yarattığı rüzgarla yanlarında duruyor. Benim depoya benzin doldururken Fleet'in kanadı üzerinden seyrettiğim sıradan bir sahne. Bir an sonra bir lastik patlaması gibi bir ses duyuldu ve kalabalık da patlayarak koşmaya başladı. Travel Air'ın lastiğine el sürülmemişti. Motor bir an önceki gibi boşta çalışıyordu ama pilot kokpiti altında bir kırışıklık, bir delik vardı. Ve Shimoda başı öne düşmüş, gövdesi ani ölüm kadar kıpırtısız öteki yana savrulmuştu. Donald Shimoda'nın vurulduğunu anlamam için bir saniyenin binde biri yetti. Bir an sonra da benzin tenekesini attığım gibi yere atladım ve koşmaya başladım. Bir film senaryosuydu sanki, bir amatör oyunu. Tüfekli bir adam herkesle birlikte koşuyordu ve bana bir kılıç darbesiyle devireceğim kadar yakındı. Şimdi düşününce ona aldırış etmediğimi hatırlıyorum. Öfkelenmiş, dehşete düşmüş ya da şoka uğramış değildim. Önemli olan tek şey mümkün olduğu kadar çabuk Travel Air'ın kokpitine varmak ve arkadaşımla konuşmaktı. Bir bomba isabet etmiş gibiydi. Vücudunun sol yanı parçalanmış, meşin et, kan ve bez karışımı ıslak kızıl bir yığındı. Ön tablonun alt sağ köşesindeki yakıt ayar düğmesine doğru kaymıştı başı. Omuz kemerini bağlamış olsaydı öyle öne fırlamayacağını düşündüğümü hatırlıyorum. Don, iyi misin? Ancak bir budalanın söyleyeceği sözler. Gözlerini açıp gülümsedi. Kendi kanı yüzüne püskürmüştü. Richard, nasıl görünüyorum? Konuştuğunu duyunca rahatlamıştım. Konuşabiliyorsa, düşünebiliyorsa düzelebilirdi. Daha iyisini bilmeseydim biraz sorunun olduğunu söylerdim. Kıpırdamadı. Yalnızca başını hafifçe oynattı ve ben birden yine korku verdim. O pislik ve kan değil de hareketsizliği beni daha çok ürkütmüştü. Düşmanın olduğunu bilmiyordum. Düşmanım yok, o bir dosttu. Nefret eden birinin beni öldürerek yaşamına bin türlü bela getirmesinden iyidir. Kokpitin yanları ve koltuk kan içindeydi. Travel Air'ı temizlemek epey güç olacaktı. Ancak uçakta fazla bir hasar da yoktu. Bunun olması mı gerekiyordu Don? Hayır dedi zayıf bir sesle. Güçlükle soluk alıyordu. Ama sanırım bu dramdan hoşlandım. Haydi iş başına, kendini tedavi et. Gelen kalabalığa bakılırsa çok iş olacak. Ama onunla şakalaşırken ve gerçeği öylesine bildiği ve anladığı halde arkadaşım Don Shimoda yakıt ayar düğmesinin tümüyle üstüne düştü ve öldü. Kulaklarımda bir gürleme oldu. Dünyam kaydı. Parçalanmış gövdeden ıslak kırmızı çimenlere düştüm. Cebimdeki kitabın ağırlığı beni yan tarafıma devirmiş gibiydi. Toprağa çarptığım anda kitap cebimden fırladı, rüzgar sayfalarını ağır ağır çevirdi. İsteksizce aldım kitabı. Böyle mi sona erecekti diye düşündüm. Bir ustanın sözleri, kendisini bir tarlada karşısına ilk çıkan çılgın bir köpeğin saldırısından kurtaramayacak güzel sözler mi sadece? Sayfada şunların yazılı olduğuna inanana kadar 3 kere okumak zorunda kaldım. Bu kitaptaki her şey yanlış olabilir.